Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Affet Ama Unutma. Yazarı Lisa Gardner. Özgün adı Touch and Go. Çevirmeni Cumhur Mısırlıoğlu ve Derya Engin. Türü roman. Martı yayın. Üçüncü baskı 2018. ISBN numarası 978-605-186-137-1. Bu kitap 510 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ocak 2019. Arka kapak. Lisa Gardner, Affet Ama Unutma. Acının bir tadı vardır, önemli olan tadının size nasıl geldiğidir. Mutluluklarını herkesin gıpta ettiği varlıklı ve saygın bir aile, kusursuz ve sorunsuz devam eden görkemli bir hayat, ta ki ailenin tamamı kimliği belirsiz kişilerce arkalarında iz bırakmadan kaçırılıncaya dek. Bildiğim tek şey ise acının en kötüsünü henüz tatmadığımız. Özel dedektif Tessa Leoni en karanlık sırların, en güzel maskelerin arkasına saklandığını mesleği gereği kendine sık sık hatırlatmaktadır. Dan ve ailesinin kaçırılma vakasında da bu gerçekten yola çıkar. Dışarıdan bakıldığında mükemmel ve zararsız gibi görünen bu insanları kimin kaçırdığını öğrenmeye çalışırken basit bir fidye olayından çok daha fazlası olduğunu ve Denbelerin zannettiği kadar kusursuz olmadıklarını anladığında işin rengi değişir. Araştırmalarını derinleştirdikçe de olayın iç yüzünün tahmin edemeyeceği kadar akıl almaz sırlara dayandığını fark eder. Diğer yandan zaman aleyhine işlerken aile üyelerinin hayatta olup olmadıklarından emin olması ve onları bir an önce bulması gerekmektedir. Bunu çok geç olmadan başarabilirse tabii. Birinci bölüm. Daha 11 yaşındayken öğrendiğim bir şey var. Acının bir tadı oluyor. Önemli olan tadının size nasıl geldiği. Benim bu geceki acım portakal tadındaydı. Beacon Hill'deki Scampo restoranda köşedeki bir masada kocamla karşılıklı oturuyorduk. Garsonlar gelip biten kadehlerimizi sessizce doldurup gidiyorlardı. O iki kadeh içti, ben de üç. Tertemiz keten masa örtüsünün üzeri ev yapımı ekmeklerle ve büfeden seçilen taze mozzarella peynirlerle doluydu. Sırada şık iki kase içinde üstü tatlı bezelye kaplı, çıtır çıtır İtalyan pastırması ve hafif bir krema sosuyla süslenmiş erişteler vardı. Bu Justin'in favori yemeğiydi. Bunu 20 yıl önce İtalya'ya yaptığı bir iş gezisinde keşfetmişti. O gün bugündür ne zaman şık bir İtalyan restoranına gitsek mutlaka sipariş ediyordu. Şampanya kadehimi kaldırıp bir yudum aldıktan sonra masaya bıraktım. Karşımda duran Justin gülümsedi. Gözlerinin köşeleri kırıştı. Kısa kesim kumral saçlarını şakaklarına aklar düşmeye başlamıştı ama ona yakışıyordu. Justin'de hiçbir zaman demode olmayan o sert sokak adamı tipi vardı. Ne zaman bir bara gitse kadınlar uzun süre ona bakardı. Erkekler de ayağındaki eskimiş işçi botlarının üzerine $200'lık bir Brooks Brothers gömleği giymiş, üstelik kendine yakıştırmayı da bilmiş bu yeni tip kimin nesiymiş diye süzerdi onu. "Kocam sen yemiyor musun?" diye sordu. "Makarnayı bekliyorum." Yine gülümsedi ve beni benden alıp upuzun beyaz kumsallara, tuz kokan okyanus havalarına götürdü. Balayımızda günlerce dışarı adım atmadığımız özel bungalovumuzdaki ikinci sabahı, çıplak bacaklarına doluşan yumuşacık pamuklu örtüleri anımsadım. Justin bana elleriyle taze soyulmuş portakal yedirmiş, ben de nasırlı parmaklarına bulaşmış yapışkan sıvıyı yalayarak temizlemiştim. Şampanyadan bir yudum daha alıp bu kez hemen yutmadan bir süre ağzımın içinde tuttum ve kendimi dilimin üstünde patlayan baloncuklara verdim. Bir yandan da kadın acaba benden daha mı güzel diye düşünüyordum. Daha mı heyecan vericiydi, yatakta daha mı iyiydi? Belki de bu işlerin nasıl olduğunu düşününce bütün bunların hiçbir önemi yoktu. Denklemin hiçbir kısmına etkileri olmuyordu. Erkekler aldatıyordu. Çünkü erkek dediğin aldatırdı. Bir koca yapabiliyorsa yapardı. Bu da bir bakıma evliliğimin son 6 ayında yaşadıklarıma çok da gücenmemem gerektiğini gösteriyordu. Bir yudum daha aldım. İçtiğim şampanya olsa da portakal tadı almaya devam ediyordum. Justin aperatifleri silip süpürdükten sonra şampanyasından küçük bir yudum içti. Ardından dalgın dalgın önündeki çatal kaşıkla oynamaya koyuldu. Justin'e 27 yaşındayken babasından 20 milyon dolarlık bir inşaat şirketi kalmıştı. Bazı oğullar başarılı bir işi aldıkları gibi devam ettirmekle yetinirler. Fakat Justin onlar gibi değildi. Onunla tanıştığımızda 34 yaşındaydı ve gelirini 50 milyon dolara kadar çıkarmıştı. Üstüne üstlük 2 yıl içinde 75 milyona ulaşmayı hedefliyordu. Tabii bu ofis köşelerinde oturmakla olmazdı. Justin her işten anlıyor ve bununla gurur duyuyordu. Su tesisatı, elektrik işleri, konstrüksiyon, beton hepsi ondan sorulurdu. Genelde sahada olur, adamlarının başında durur, tedarikçilerle bile o ilgilenirdi. Kısacası şantiyeye ilk giden de son çıkan da o olurdu. İlk zamanlar bu özelliği onda en sevdiğim şeylerden biriydi. Adam gibi bir adam oluşu. Ahşap döşemeli yönetim kurulu odalarında ne kadar rahatsa, sokakta kıran kırana basket oynarken ya da en sevdiği 35'lik tabancasıyla poligonda atış yaparken de o kadar rahattı. İlk çıkmaya başladığımız zamanlarda silah kulübüne beni de götürürdü. Ben sırtımı güçlü göğsüne dayayıp sağlam durmaya çalışırken, Justin de onun silahlarının yanında küçücük kalan bir 22'liği nasıl kavrayacağımı, namluyu nasıl tutup 12'den vuracağımı gösterirdi. İlk zamanlar hedefi tutturamıyor, kulağımda koruyucu kulaklıklar olmasına rağmen patlayan silahın sesiyle korkup irkiliyordum. Yere ateş ettiğim de oluyordu. Ucu ucuna kağıttan hedefin altına isabet ettirebildiğim de. Justin her seferinde ensemde uğultulu sesiyle bıkıp usanmadan tekrar tekrar anlatıp düzeltiyordu beni. Bazen eve kadar gidemiyor, kendimizi poligonun tüfek deposunda ya da otoparktaki SUV'un arka koltuğunda çırılçıplak halde buluyorduk. Justin parmaklarını etime saplayıp daha hızlı, daha sert bastırıyor, bense kafam baruttan ve şehvetten bulanmış bir halde itaat ediyordum. Tuz, barut, portakal. Justin izin isteyip lavaboya gitti. Biraz uzaklaşmasını bekleyerek tabağımdaki makarna yenmiş gibi görünsün diye bir kısmını onun tabağına boşalttım. Sonra masanın altında çantamı açıp içinden 4 beyaz hap çıkardım ve hepsini birden yarım bardak suyla mideye gönderdim. En sonunda da şampanya kadehimi kaldırıp kendimi olacaklara hazırladım. Eve dönmemiz arabayla 5 dakika sürdü. Boston'daki bu kır evini hamile olduğumun kesinleştiği gün almıştı. Muayeneden çıkıp emlakçıya gittik. Satıcıyla anlaştıktan sonra da yeni vurduğu büyük bir hayvanı gösterip hava atmak isteyen bir avcı gibi eve götürdü beni. Aslında bu savurganlığına kızıp gücenmeliydim ama ben onun yerine ağzımın suları aka aka, tavanları yerden 3 metre yüksekte, pervazları el oyması, 4,5 katlık ahşap evi gezdim. 5 milyon doları bastırınca alınıyordu böyle bir ev. Güneş alan pırıl pırıl odalar, çatıda nefis manzaralı bir teras ve uzun yıllar sonra buluşmuş eski dostlar gibi omuz omuza duran birbirinden güzel komşu evler. En lüks villalarla dolu Newbury Caddesi'ne birkaç blok ötede Public Gardens Parkı'na yürüme mesafesindeki Marlborough Sokağı'nda yer alıyordu. Burası insanların sağıp sürdükleri, dadıların Fransız aksanıyla konuştuğu, özel okul başvurularına bebek rahme düşer düşmez başlandığı bir muhitti. Justin bana içerinin dekorasyonuyla ilgili olarak açık çek vermişti. Mobilyalar, tablolar, perdeler, halılar, antika olsun ya da olmasın, ister bir iç mimarla çalışayım ister çalışmayayım, onun için fark etmiyordu. Dilediğimi yapmakta, istediğim kadar para harcamakta özgürdüm. Yeter ki orayı bir yuvaya dönüştüreyim. Ben de öyle yaptım. Tıpkı Özel Bir Kadın filminde olduğu gibi. Ressamlara, iç mimarlara, antikacılara para saçarak o hamile halimle en pahalı divanlara kurulup tek bir el hareketiyle onu bunu satın alarak. Açıkçası çok da eğlenmiştim. En sonunda güzel sanatları olan yatkınlığımı gerçek dünyada da sergileyebileceğim bir uygulama alanı bulmuştum. Sadece gümüşten ve kilden takılar yapmakla kalmayıp Boston'daki bir kır evini yeniden dekore edebiliyordum da. O günler baş döndürücü bir hızla geçiyordu. Justin büyük bir hidroelektrik projesine başlamıştı. İşe resmen helikopterle gidip geliyor, ben akşamları böbürlenerek ona evdeki gelişmeleri gösteriyor, o da sırtımı okşayıp yüzünü boynuma gömüyordu. Sonra Ashlyn doğdu. Mutluluğumuza diyecek yoktu. Justin ağzı kulaklarında fotoğraf çekip duruyor, kıymetli bebeğini önüne gelene gösteriyordu. Bir yandan çalışma arkadaşları da doluşmuştu evimize. Çoğu eski donanma askerlerinden oluşan sert görünümlü adamlar çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıyor, pes pembe bebek odasında uyuyan kızımızın karşısında türlü numaralar yapıyorlardı. Aralarında bezin nasıl değiştirilip bağlanacağına ya da yeni doğmuş bir bebeğin gazının nasıl alınacağına dair ipuçları verenler bile vardı. Justin onlara peşin peşin oğullarının kızımızla asla çıkamayacağını söylüyor. Onlar da bir şey demeden başlarını sallayıp komik bakışlarını bana saklıyorlardı. Ben de sabahın ikisinde bez değiştirmeye hazırlarsa ilerisi için bir şey düşünebileceğimizi söylüyordum. O mutluydu, ben mutluydum, hayat güzeldi. Sevgi böyle bir şey değil mi? Gülersin, ağlarsın, gece yarısı ağlamalarına birlikte kalkarsın. Aylar sonra başlayan şefkat dolu sevişmelerde bir şeylerin biraz değiştiğini fark eder ama özünde yine harika deyip geçersin. Justin beni mücevherlere boğarken ben de yogaya yazılmış, bebek kıyafetleri almak için korkunç derecede pahalı yerler keşfetmeye başlamıştım. Tamam, kocam pek evde durmuyordu ama ben de hiçbir zaman yalnız başına kalmaktan korkan bir kadın olmamıştım. Kaldı ki yanımda kızım vardı. Sonradan yardıma Dina da gelince takı stüdyoma geri dönüp üretmeye, yaratmaya, beslemeye ve ışıldamaya devam edebildim. Justin şimdi Range Rover'ı yavaşlatmış, sokakta park edecek yer arıyordu. Evimizin yer altında bir garajı olmasına karşın Justin orayı bana bırakmış, Boston'ın merkezinde araba park etmece oyununu oynamaya gönüllü olmuştu. Yer ararken evin önünden geçtiğim sırada gözüm otomatik olarak üçüncü kata Ashley'nin odasının penceresine gitti. Odanın karanlık olması beni şaşırttı. Çünkü Ashley'nin akşam evde olması gerekiyordu. Belki de dizüstü bilgisayarının ışığı yettiği için lambayı açmaya gerek duymamıştı. 15 yaşındakiler böyle bilgisayar başında saatlerce oturabiliyordu. Bunları yavaş yavaş öğreniyordum. Kulaklıklar takılmış, gözler ekrana kilitlenmiş, dudaklar sıkıca kapatılıp mühürlenmiş. Justin bir boşluk buldu, biraz geri biraz ileri, Range Rover iki arabanın ortasına yerleşmişti bile. Justin indi, arabanın etrafından dolanıp benim kapımı açmaya geldi. Son birkaç saniye, kucağımda tuttuğum ellerimi öyle sıkmışım ki eklemlerim bembeyaz olmuştu. Kendimi nefes almaya zorluyordum. Al, ver, bu kadar basit. Her seferinde tek bir adım, sonra diğeri, sonra diğeri. Acaba beni dudaklarımdan öperek mi başlayacaktı, yoksa yıllar önce keşfettiği gibi kulağımın arkasından mı? Belki de fazla uzatmadan soyunup yatağa geçer, çabucak bitirirdik işimizi. Işıklar sönük, gözler sımsıkı kapanmış. Belki sevişmemiz boyunca hep onu düşünürdü. Belki de bunun bir önemi olmamalıydı. Ne de olsa benimleydi. Ben kazanmıştım. Kocamı, kızımın babasını elimde tutmuştum. Kapı açıldı. 18 yıllık kocam tepemde belirdi. Bana elini uzattı ve ben de elini tutup arabadan kaldırıma indim. İkimiz de tek söz etmedik. Justin dış kapının önünde duraksadı. Tam şifreyi giriyordu ki durup kaşlarını çattı. Sonra bana hızlı bir bakış attı. Sistemi kapatmış diye omurdandı. Kapıyı yine açık bırakmış. Kapıdaki tuşlara bakınca ne demek istediğini anladım. Bu elektronik sistemi Justin kendi elleriyle kurmuştu. Sistem doğru şifreyi girince kilitleri devre dışı bırakıyor, kapı açılıyordu. Fakat şifre yoksa giriş de yoktu. Sık sık anahtarını unutan ergen bir kızınız varsa bundan iyi bir yöntem olamazdı. Ama sistemin işe yaraması için devreye sokulmuş olması gerekiyordu. Ve bu da Ashley'nin zorlandığı şeylerden biriydi. Justin tokmağı çevirince kapı hiç karşı koymadan sessizce karanlık hole açıldı. Kaşlarını çatma sırası bendeydi. Bari bir ışık açsaymış. Holü geçip tepedeki avizenin ışıklarını yakmaya giderken topuklularım yerde tıkır diyordu. Artık Justin'in kolunda olmadığım için biraz dengem bozulmuştu. Bunu fark etmiş miydi acaba? Umurunda mıydı ya da? Duvarın dibine gidip ilk düğmeye bastığımda ışık yanmadı. Birkaç kez daha denedim. Yine yanmadı. Tam şaşkınlıkla Justin diyordum ki o da benimle aynı anda Libby dedi. Küçük kalibreli bir silah ateşlenmiş gibi tuhaf ve kısa bir patlama sesi duyuldu. Sonra bir vızıltı yükseldi. Justin o anda iki büklüm olmuştu. Ayak parmaklarının ucunda öne doğru eğilip sıktığı dişlerinin arasından acı dolu bir inilti çıkarırken ben öylece durmuş ağzım açık seyrediyordum. Burnuma yanık et kokusu gelmişti. Sonra adamı gördüm. İri yarıydı. Benim şantiyelerden çıkmayan 1.85 boyundaki 90 kiloluk kocamdan bile iriydi. Siyahlar içindeki devasa silüet elinde tuhaf görünümlü, namlusu köşeli bir tabancayla holün bir ucunda duruyordu. O anda o afallamış halime rağmen dikkatimi yeşil konfetiler çekti. Kocam ölüm dansını yaparken ve yüzünü göremediğim adam bize doğru yaklaşırken holümün ahşap döşemelerine yeşil konfetiler yağıyordu. Tetiği yeniden çektiğinde Justin öne doğru iyice büküldü. Tam hırıltılı bir ses çıkarmıştı ki iri yarı adam bir daha ateş etti. Sonra bir daha, sonra bir daha. 4, 5, 6 el. Justin yerde kıvranırken ben sanki etrafımda dönen holü durdurabilecekmişim gibi kolumu uzatmış, ağzım açık öylece duruyordum. Kocamın bir şeyler dediğini duydum ama ilk başta çıkaramadım. Sonra anladım. Justin zorlukla nefes almasına rağmen bana koşmamı söylüyordu. Bir adım attım, kızımın yukarıdaki odasında kulağında yüksek sesli bir müzik sayesinde bu sahneleri görmemiş ve duymamış olmasını umarak baktım merdivenlere. Sonra adam bana döndü. Tek bir bilek hareketiyle nihayet bir şok tabancası olduğunu anladığım silahının ucundan kare şeklindeki kovanı çıkarttı ve hızla öne fırlayıp namluyu bacağıma tuttu, ardından tetiği çekti. Silahın bacağımla buluştuğu yer anında acıyla alevlendi. Burnuma yine yanık kokusu geldi, çığlık sesi. Muhtemelen benimki. O anda iki şeyin farkındaydım. Hissettiğim keskin acının ve saldırganın gözlerinin beyazının. Maske olduğunu o zaman anladım. Adamın ağzını, burnunu, yüzünü örten bir kar maskesi vardı. Bir insan değil, yüzü olmayan bir canavardı bu. O beyaz, bembeyaz gözleriyle kabuslarımdan fırlayıp evimin ortasına düşen bir canavar. Sonra Justin sendeleyerek gelip kendinden daha iri yarı olan adamın arkasından cılız darbeler indirmeye çalıştı. Fakat maskeli canavar şöyle bir dönüp bir çeşit karate darbesiyle boğazına vurdu. Ve Justin korkunç bir hırıltıyla yere yığıldı. Sol bacağımda güç kalmayınca yere düştüm. Sonra ellerimin üstünde doğrulup şampanyaları kustum. O acıya, o yanmaya, o paniğe ve korkuya rağmen son düşüncem ne olur Ashley'ni bulmasın oldu. Yalvarırım Ashley'ni bulmasın. Sesini tam o anda duydum. Bir çığlık gibi tiz ve korku doluydu. Babacığım, anneciğim, babacığım. Kendimden geçmeden önceki o son anlarda kafamı çevirip baktığımda iki karaltı daha gördüm. Biri bir tarafında, diğeri öbür tarafındaydı. Kızımı sürükleyerek merdivenlerden aşağı indiriyorlardı. Gözlerimiz bir anlığına buluştu. Seni seviyorum demeye çalıştım. Fakat sözcükler ağzımdan çıkmadı. Siyah maskeli silüet şok tabancasını çıkarıp yeni bir kovan taktı, nişan aldı, ateş etti. 15 yaşındaki kızım çığlık atmaya başladı. Acının bir tadı vardır. Önemli olan tadının size nasıl geldiğidir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.